Ayrım 14, sayfa 145. Lazarus, Lars Kepler. 28. bölüm. Yunali'nin na pasaportuna ve banka kartına göre bundan böyle Paavo Niskanen adında Finlandiyalı bir peyzaj mimarıydı. Bedeni dışında artık gerçek kimliği ve Stockholm'daki hayatıyla ilişkilendirilebilecek hiçbir şey kalmamıştı. Ne bir evrak, ne elektronik eşya, ne de giysi. Yedek lastiği kesip açmış, içini patlayıcı ve fünyelerle doldurmuş, sonra da lastik duvarı kaynakla tekrar kapatmıştı. Batı Avrupa'da mesafeler İsveç'e göre çok kısaydı. Güney Fransa'daki Béziers'ten İsviçre'deki Cenevre A9 otoyolu üzerinden sadece 500 kilometreydi. Ama Yuna daha tali yollardan gitmeyi tercih ettiği için yolculuk 7 saat sürecekti. Kendi kendine her şeyin yoluna gireceğini söyleyip duruyordu. Nathan'ın Valeria'nın korunmasını sağlayacağını biliyordu. Tabii Valeria onunla gelse daha iyi olurdu. Ama Yuna Yurek'i bulana kadar güvende olacaktı. Laleer Rau nehrinin dar uzantısını ve insansız İsviçre sınırını geçip Chemin de Moulin de la Grave'da ilerleyerek yağmur yüklü bulutların altında Cenevre'ye yaklaştı. Yuna arabayı Rue de Lausanne'a park edip çantasını omzuna attı. Tren istasyonunun gösterişli girişinden geçerek kafeye girdi ve Lubi'den gelen anahtar kartının bulunduğu zarfı bankodan aldı. Bu onun burada olduğu anlamına geliyordu. Paris'ten kaçmayı başarmıştı. Yuna Warwick, Cenevre Oteli'ne mermer kaplı resepsiyonuna girmeden önce kapüşonunu kafasına geçirdi. İkinci kata çıkarken asansördeki güvenlik kameraları onu yakalamasın diye başını eğik tuttu. Koridordaki halı ayak seslerini susturuyordu. 208 numaralı odanın önünde durup kapıyı çaldı. Kapıdaki gözetleme deliği karardı. Yuna Lumi'nin kenarda durduğunu delikten baktığı an kapıdaki kişinin ateş etmeye hazır beklediği ihtimaline karşı merceği bir şeyle, belki bir koltuk minderiyle kapattığını biliyordu. Koridor hala boştu ama bir yerlerden hafif bir müzik sesi geliyordu. Gözetleme deliği biraz aydınlandı, sonra tekrar karardı. Yuna başını salladı, Lumi kapıyı açtı. Yuna hemen içeri girip kapıyı arkasından kilitledi ve çantasını yere bıraktı. Kucaklaştılar. Yuna onun başına bir öpücük kondurup saçlarının kokusunu içine çekti, sonra ona sıkıca sarıldı. "Baba," diye mırıldandı Lumi. Yuna ona bakıp gülümsedi. Lumi açık kahverengi saçlarını düzgün bir at kuyruğu yapmıştı ve biraz zayıflamış görünüyordu. Elmacık kemikleri daha belirgin, gri gözleri daha koyuydu. "Harika görünüyorsun," dedi Yuna. "Teşekkürler," dedi Lumi bakışlarını indirerek. Yuna çift kişilik odaya gidip ışığı söndürdü, perdeleri örttü ve tekrar kızına döndü. "Lumi, kesinlikle emin misin?" diye ciddi bir sesle sordu. "Evet." Yuna onun bir şey söylememeye çalıştığını görebiliyordu. Lumi başını sallamakla yetindi ve gidip koltuklardan birine oturdu. "Her şeyden kurtuldun mu?" diye sordu adam girişten çantasını alırken. "Her şeyi konuştuğumuz gibi yaptım," diye cevapladı sıkıntılı bir sesle. "Her şey yolunda gitti mi?" Lumi omuz silkip yere baktı. Yuna plastik bir torba çıkartarak "Bu işe bulaştığın için çok üzgünüm," dedi. "Bu kıyafetleri giy. Biraz büyük gelecek sanırım ama yolda yenisini alabiliriz." Lumi "Tamam," diye mırıldanarak ayağa kalktı. "Her şeyi değiştir. İç çamaşırlarını, saç tokalarını." Lumi "Biliyorum," diye araya girdi. Sonra elindeki torbayı sallayarak banyoya girdi. Yuna çantasından tabancaları çıkardı, birini sol kolunun altındaki kılıfa yerleştirip diğerini sağ kaval kemiğine bantladı. Kıyafetlerini düzenlediği sırada Lumi banyodan çıktı, yeni kazağı bol gelmişti, pantolonu ince kalçalarından sarkmıştı. "Silahın nerede?" diye sordu Yuna. "Yataktaki yastığın altında." "Horozuyla yayını kontrol ettin mi?" "Onu bana vermeden önce sen bakmıştın zaten," dedi Lumi, kollarını göğsünde kavuşturarak. "Öyle yaptığımı bilmiyorsun." "Evet, biliyorum," dedi Lumi ısrarla. "Kendin yap, emin olmanın tek yolu bu." Lumi hiçbir şey söylemeden yatağın yanına gidip Glock 26'sını aldı, şarjörü çıkarıp mermiyi hazneden aldı ve tabancayı ayırıp parçaları yatağın üzerine koydu, sonra da tepme yayını inceledi. Yuna gülümsemeye çalışarak kaybolmaya alışmaya başlıyorum dedi. Bütün bunların sana biraz abartılı geldiğinin farkındayım. Lumi cevap vermeden tabancayı yeniden topladı. Mekanizmayı birkaç defa test etti, sonra şarjörü taktı. Yuna banyoya geçip Lumi'nin çıkardığı kıyafetlerini küvetten aldı, hepsini bir çöp torbasına koyup geri kalan eşyalarını topladı, kapının yanından ayakkabılarını aldı ve tekrar otelden çıktı. Hava soğuktu, gökyüzü çelik grisi bir renge bürünmüştü, büyük tren istasyonunun üzeri koyu bulutlarla kaplanmıştı. Sokaklar ışıl ışıl Noel ağaçları ve lamba direklerindeki süslemelerle Noel'e hazırlanmıştı. Kaldırımlar insan doluydu ve trafik hala sıkışıktı. Yuna başını eğerek yürüdü ve Place de Cornavin'den sola dönüp küçük bir hamburgerciyle bir brasserinin önünden geçti. Lumi'nin eşyalarını istasyona gelen büyük yaya tünelinin yanında farklı çöp kutularına atmaya başladı. Dönerken bir Çin restoranına uğrayıp paket servis siparişi verdi. Loş ışıkla aydınlatılmış barda beklerken Lumi ile Nattavara'da geçirdikleri zamanı, ayrı kaldıkları yıllarda yaşadıkları her şeyi konuşarak birbirlerini nasıl yeniden tanıdıklarını düşündü. Lumi onu tekrar odaya aldığında ağlamış gibi görünüyordu. Yuna onun peşinden oturma alanına gidip yemeği koltuğun yanındaki masaya koydu. ''Şarap içer misin?'' diye sordu. ''Ben Fransa'da yaşıyorum.'' dedi Lumi kısık sesle. Yuna yiyecek kartonlarını çıkarıp sonra bardak, peçete ve yemek çubuklarını aldı. ''Üniversite nasıl? Nasıl gidiyor?'' diye sordu minibardan bir şişe kırmızı şarap çıkarırken. ''Orada mutluyum. Şu an bir sürü şey oluyor. Normali de bu değil mi?'' Lumi karton kutuları açarken ''Peki ya sen nasılsın baba?'' diye sordu. Yemek yerken Yuna hapisten çıktıktan sonra yaşadıklarını, mahalle polisi olarak yaptığı işleri, Valeria'yı ve fidanlığını anlattı. ''Onun yanına mı taşınacaksın?'' ''Bilmiyorum. İsterim ama onun kendine ait bir hayatı var yani. Bakacağız.'' Lumi çubuklarını bırakıp arkasını döndü. ''Ne oldu Lumi?''
''Sadece benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun.'' dedi.
''Seni sıkmak istemedim. Yepyeni bir hayatım var. Ben o hayatın parçası olmak isterdim. Ama onca sanatçı ve yazar arasında polis memuru bir babaya sahip olmanın övünülecek bir şey olmadığını anlıyorum.''
''Senden utandığımı mı düşünüyorsun?''
''Hayır ama sadece öyle bir ortama pek uymadığımı söylemeye çalışıyorum.'' Kızının sesi Yuna'ya Sunma'nın sesini hatırlatmıştı. Bunu söylemek istedi ama kendini tuttu. Yemeği sessizlik içinde bitirip şarabın geriye kalanını içtiler. ''Erkenden yola çıkacağız.'' dedi Yuna masayı toplamaya başlayarak.
''Nereye?''
''Söyleyemem.'' Lumi ''Hayır.'' diye mırıldanıp yüzünü başka yöne çevirdi. ''Lumi'' dedi Yuna, ''gizlenmek istememeni, bunun şu anki hayatına uymadığını anlıyorum.''
''Şikayet ettin mi?'' diye sordu Lumi boğuk bir sesle.
''Şikayet etmene gerek yok.'' Lumi iç geçirip avuç içleriyle gözlerini ovuşturdu.
''Yurek Walter'ı gördün mü?''
''Hayır ama suç ortağı beni takip ediyordu ve...''
''Hangi suç ortağı?'' diye araya girdi Lumi.
''Yurek seni izliyordu.'' diye devam etti Yuna. ''Neler yaptığını, rutinlerini ve kimlerle vakit geçirdiğini biliyor.''
''Ama Yurek neden bir suç ortağı bulsun ki?''
''İntikamını istediği şekilde alabilmek için kardeşi kadar sadık bir suç ortağına ihtiyacı var.'' diye açıkladı Yuna. ''Hayatta olduğunu anladığım an her şeyi bırakıp seni korumaya çalışacağımı biliyordu.'' ''Ben Paris'e varmadan seni yakalamayı, suç ortağının da Valeria'yı Stockholm'de ele geçirmesini planlıyordu. İkisinin eş zamanlı olması gerekiyordu. İkizi varmış gibi düşünüyor.''
''Madem öyle, suç ortağı neden seni takip ediyordu?''
Yuna boş kartonları çöp kutusuna atarken gözünün arkasından gelen bir acı hissetti ve dengesini korumak için bir eliyle yazı masasına tutundu. Yuna çünkü Yurek planını uygulamaya koymadan sadece birkaç dakika önce onun ölmediğini fark ettim diyerek ona döndü. Seni aradım, sen de yapman gerekeni eksiksiz yaparak Paris'ten kaçmayı başardın. Suç ortağını benim peşime takması acil durum çözümü, seni bulabileceği tek yolu kaybetmeme çabasıydı. Biz hızlı davranarak küçük bir avantaj elde etmeyi başardık ama hepsi bu.
Bu anlattıkların çok mantıksız baba. Üstelik Yurek'in hayatta olduğuna dair herhangi bir kanıt da yok. Kimse onu görmedi, sen bile. Yani seni takip eden kişinin Yurek'le neden bağlantısı olsun ki?
Yurek'in hayatta olduğunu biliyorum.
Tamam, öyle olduğunu varsayalım. Sonuçta burada olmamızın sebebi bu.
Ben onun ikiz kardeşini öldürdüm, kendisini değil diye devam etti Yuna.
Peki benim bu işle ilgim ne diye sordu Lumi.
Kızımsın.
Lumi, kendimi rehine gibi hissetmeye başladım diyerek teslim olmuş gibi ellerini havaya kaldırdı. Üzgünüm, bu biraz abartı oldu ama bu benim bütün hayatımı etkiliyor. Dolayısıyla ne yaptığımızı bilmeye hakkım var.
Yuna koltuğa otururken nedir bilmek istediğin diye cevapladı.
Yarın nereye gidiyoruz, planımız ne?
Planımız polis Yurek'i yakalayana kadar hayatta kalmak. Onlara çok malzeme verdim. Yani ellerini çabuk tutarlarsa Yurek'i bulmaları imkansız değil.
Nasıl hayatta kalacağız diye sordu Lumi daha yumuşak bir sesle.
Almanya ve Belçika üzerinden Hollanda'ya gideceğiz. Weert yakınlarındaki Limburg eyaletinde tarlalarla çevrili bazı metruk binalar var.
Orada mı saklanacağız?
Evet.
Ne kadar?
Yuna cevap vermedi, cevap yoktu çünkü. Lumi koltuğa otururken orada biraz rahatlayacak mısın diye sordu. Sana arkadaşım Rinus'tan bahsetmiş miydim?
Nattavara'daki yakın dövüş eğitiminde ondan bahsetmiştin diye onayladı Lumi.
Yuna paraşüt birliğindeki görevinin ardından Hollanda'da çok gizli bir eğitim kursuna alınmış, burada Teğmen Rinus Advokat tarafından eğitilmişti. Rinus her zaman biraz paranoyaktı ve tamamen güvenli bir yapıya en yakın şeyi yaratmıştı. Dışarıdan bakıldığında bir grup metruk bina gibi görünüyor ama...
diye iç geçirdi Lumi.
Yuna bir şey söylemek üzereyken ikinci, üstelik de daha şiddetli bir migren ağrısı beynine saplandı. Sol gözünün arkasında keskin bir ağrı, ardından kulakları suyla doluyormuş gibi güçten düşüren bir his onu ele geçirdi.
Baba, ne oluyor?
Yuna elini sol gözüne bastırırken ağrının şiddeti azalarak hafiflemeye başladı. Uzun bir gün oldu diye açıkladıktan sonra ayağa kalkıp dişlerini fırçalamaya gitti. Odaya döndüğünde Lumi elinde bir saatle yatağın kenarında oturuyordu.
Nedir o diye sordu Yuna.
Hediye diye cevapladı Lumi.
Onu bırakmak zorundasın.
Bunun şüphe uyandıran bir yanı yok diye sertçe cevapladı Lumi saati bileğinden çekerek.
Olabilir ama işe yarayan tek kural her şeyi geride bırakmak.
Lumi, tamam ama saatimi bırakmayacağım. İstersen bak, sadece bir saat diyerek saati uzattı. Yuna onu alıp daha iyi görebilmek için başucu lambasını açtı, saati ışığın altında çevirip zincirin her halkasını kontrol ederek arkasındaki küçük vidalardan birinin çizilip çizilmediğine baktı.
Lumi, gizli bir mikrofon ya da verici bulamadın mı yoksa diye sordu sesindeki alaycı tonu gizlemeden.
Yuna cevap vermeden saati ona geri verdi ve Lumi de onu sessizce sol bileğine taktı. Konuşmadan çantalarını topladılar, hemen gidecekmiş gibi hazırlanıp ayakkabılarını giydiler, tabancalarını kılıflarına soktular ve yatağın iki yanına uzandılar. 29. Bölüm. Saga Bauer ve Nathan Pollock 14 saattir telefonları ve bilgisayarlarıyla ulusal operasyonel biriminde oturuyorlardı. Üç pencere kapalı iç avluya, hapishanenin kapalı dinlenme alanına ve havalandırma üniteleri ve uydu antenleriyle kaplı çatılara bakıyordu. Odanın duvarları haritalar, uydu görüntüleri, fotoğraflar ve Avrupa genelinde çeşitli bağlantıların isim ve telefon numaralarının kaydedildiği listelerle kaplıydı.
Masanın üzerinde notlar ve fosforlu kalemle boyanmış satırlarla dolu kağıtlar vardı. Bir kupanın içindeki buruşuk peçete kararmış, bir tabak çörekten geriye biraz pudra şekeriyle birkaç eski sakız parçası kalmıştı.
''Bu yürek değil, seri katil ve onu bulmak için bir haftamız var.'' dedi Saga, alev alev yanan gözlerini birkaç saniyeliğine kapatarak.
''Bir sonraki adım ne? Belarus'tan gelen resimler çok silik. Yüzü var mı yok mu o bile belli değil.''
''Altı farklı ülkede altı kurban ve her yerde aynı şey. Nasıl bir çılgınlık bu?'' dedi Saga. ''Tanık yok, resim yok, DNA veri tabanında eşleşme yok.''
''Üstad'ı tekrar arayacağım. Tanrı aşkına bir sanayi sitesinde güvenlik kamerası gibi bir şey nasıl olmaz?''
Nathan'ın ince yüzündeki çizgiler yorgunluktan daha derinleşmiş, keskin gözleri kan çanağına dönmüştü. ''Ana hadi'' diye iç geçirdi Saga. ''Adli incelemenin devam ettiğini ve Stockholm'dan yardım gerekmediğini söyleyecekler. O kadar.''
''Yine de oraya gitmeliyiz.''
''Bunun anlamı yok ki.''
Elimizde tek bir net fotoğraf, tek bir tanık, bir isim, herhangi bir şey olsa onu bulabilirdik.
Saga Üstad'daki sanayi sitesinin haritasına tekrar baktı. İki cinayetten hüküm giymiş bir katil kendisine ait bir atölyede dövülerek öldürülmüştü. Kafası bir çekiçle parçalanıp vücudundan ayrılmış bir vinçten sarkıtılmıştı. Köpeği öldürülmüş, dışarıdaki korkuluklara asılmıştı. Karşı binanın birkaç pencere camı kırılmış, komşu binadaki bir motosiklet tahrip edilmişti. Saga failin prefrontal korteksinde anormal düzeyde serotonin salgılandığından ve amigdalasında aktivasyon artışı olduğundan şüphelendi.
Son derece şiddete meyilli. Ama başka bir yönü de var dedi. Kurbanlar bu kadar belirgin özelliklere sahip olduğuna göre katil çok fazla araştırma yapmış. Hacklemiş ya da bir dizi veri tabanına bir şekilde erişim sağlamış olmalı. Kurbanların haritasını çıkarmış ve saldırılardan çok önce muhtemelen onlarla temas kurmuş olmalı.
Nathan'ın masasının üzerindeki telefonu çaldı. Saga onun ekranda karısının resmini görünce aramayı reddettiğini gördü ve dedektif ve diğer polis memurlarının ülkelerini, bölgelerini ve isimlerini içeren uzun listenin önüne gidip durdu. 400 ismi ve 8 ülkeyi elemişlerdi zaten. Saga bir Europol raporunun PDF dosyasını açıp Yunan'ın yıllardır yaptığı bütün fedakarlıkları düşündü. Ailesini bırakmış, kızının hayatından yıllar kaçırmış ve hayatını Yurek'in lanetinden kaçmak üzerine kurmuştu. Belli ki Yurek takıntıya dönüşmüştü. Oslo'daki mezar soyguncusunu Summa'nın kafatasını dondurucusunda saklaması ona gerçekten fazla gelmişti. Yunan'ın paranoyası, Avrupa'nın dört bir yanındaki cinayetleri Yurek Walter'ın işlediği, sınavı geçemeyen adayları ekarte ettiğine dair bir senaryo yaratmıştı. Ama Yurek Walter ölmüştü ve bu katilin onunla hiçbir ilgisi yoktu. Nathan bilgisayarından başını kaldırdı ve kurbanlar arasındaki ortak özelliğin hepsinin ciddi cinsel ya da şiddet suçlarından hüküm giymeleri olduğunu bir kez daha tekrar etti. Bu konuya girmeden inandırıcı bir teori şu olabilir. Fail bir tür çarpık ahlaki motivasyona sahip dedi Nathan. Toplumu temizlemek, hatta belki de dünyayı daha iyi, daha güvenli bir yer haline getirmek gibi bir misyonu olduğuna inanıyor. Bir süper kahraman ya da Tanrı'nın yardımcısı.
Saga ve Nathan birlikte internetten daha sert cezaları ve toplumun arındırılmasını savunan insanları araştırmaya başladılar. Ama çıkan sonuç sayısı onlara fayda sağlamayacak kadar çoktu.
Tahmin edilebilir bir sonuçtu bu belki de. Yüz binlerce insan sokakların temizlenmesi gerektiğini savunuyordu. Aralarında kurallardan, mahkemelerden, politik doğrucu meslektaşlarından, suçluların haklarına aşırı saygı gösterilmesinden yakınan çok sayıda polis memuru vardı.
Telefon çaldı, Saga yabancı bir numara olduğunu görüp cevap verdi. Milano'dan Başkomiser Salvatore Gianni. San Rafael Hastanesi'nin önünde işlenen Patrizia Tuttino cinayetinin aydınlatılamadığını özür dileyerek açıkladı.
Tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceledik. Hastanedeki tüm personelle konuştuk. Ancak ne bir ipucu ne de tanık var. Hiçbir şey bulamadık dedi.
Peki ya adli tıp?
Üzgünüm ama artık bu soruşturmaya öncelik vermiyoruz diye açıkladı Salvatore.
Anlıyorum dedi Saga. Bilgi verdiğin için teşekkürler.
Telefonunu kapatıp iç geçirirken Nathan'ın yorgun bakışlarıyla karşılaştı.
Volgograd'la bir kez daha görüşeceğim diyerek telefonuna uzandığında Veronica yeniden aradı.
Cevap ver dedi Saga. Telefonlarına cevap vermediğim için aptalın teki olduğumu söyleyecek sadece.
Sen de cevap ver o zaman.
Nathan soğuk kahvesinden bir yudum alıp plastik bardağı çöp kutusuna fırlatarak telefonu açtı. Alo sevgilim. Saga Veronica'nın sesinden üzgün olduğunu duyabiliyordu. Seni görmezden gelmiyorum dedi Nathan ama çalışıyorum. Benim işim.
Tamam Niki, bu konuda anlaşamıyoruz. İyi ama bunun dışında konuşmak istediğin...
Nathan sustu ve telefonunu bıraktı.
En azından yine arkadaşız dedi alaycı bir tavırla.
Saga ayağa kalkıp güvenlik kameralarından alınmış bulanık görüntülerle vahşice öldürülmüş cesetlerin fotoğraflarının bulunduğu duvara gitti. Bu fırtına dinmeyecek çünkü süper kahramanımız yakalanana kadar durmayacak dedi. Haklısın dedi Nathan.
Belarus görüntüleri bu kadar bulanık olmasa elimizde bir eşkal olurdu dedi. Yani er geç bir hata yapacak. Tabii hala yapmadıysa.
Saga telefonunu alıp elinde tarttı, sıcaktı ve karanlık ekran tavandaki ışıkları yansıtıyordu. Önündeki defterden notlara baktı, Polonya'daki ulusal polis merkezindeki tanıdıklarını aramaya karar verdi. Nathan şimdiden bazı Rus yetkililerle, FSB, SVR ve tüm federal bölgelerdeki bölge polis amirleriyle 23 görüşme yapmıştı.
Kendimi tele satış yapan biri gibi hissediyorum diye mırıldanarak Rus narkotik birimi Ghost Narco kontrolü aradı.
Birkaç yanlış anlamadan sonra Yakov Kramning adında yaşlı bir başkomisere bağlandı ve hemen arama sebebini açıkladı. Rus başkomiser, evet talebinizi Interpol aracılığıyla aldık dedi. Geri dönemediğim için kusura bakma ama bazı alanlarda hala eski bürokrasiye göre çalışıyoruz.
Sorun değil dedi Nathan alnını ovuşturarak.
Anlayışın için teşekkürler, çok naziksin dedi adam. Mutlu oldum çünkü elimizde kriterlerinize uyan bir şüpheli cinayet var. Pazartesi günü Igor Sokolov adında biri St. Petersburg yakınlarındaki bir depoda boğazı kesilmiş halde bulundu. Daha önce narkotik suçlardan Kresti'de 19 yıl hapis yatmıştı ama 4 cinayetin de şüphelisiydi. Bu bir infazdı. Bir dizi kırılmış, internal karotid arteri kesilmişti. Özel kuvvetlerimiz yapmış gibi görünüyor ama onlar asla omurgasını çıkarmaya çalışmazlardı.
Omurgası mı?
Sokolov öldükten epey sonra aşırı şiddete maruz kalmış. İstersen raporumuzu gönderebilirim.
Failin kim olabileceği hakkında bir fikrin var mı diye sordu Nathan Saga'nın telefonu çalmaya başladığında.
Igor Sokolov Afganistan'da ülkemiz için savaştı, sonra eroin bağımlısı oldu ve ciddi suçlara bulaştı. Ama cezasını çekti ve hayatını yeniden kurmaya çalışıyordu. Ben buna saygı duyuyorum. Faile dair elimizde ipucu yok ama yeraltı dünyasından eski bir düşmanı onu bulmuş olabilir.
Nathan penceredeki yansımasından Saga'nın aniden ayağa fırladığını ve sandalyesinin geriye düşüp duvara çarptığını gördü.
Deponun etrafındaki güvenlik kameralarını kontrol ettiniz mi diye sordu adama.
Hiçbir şey yok dedi Rus başkomiser.
Nathan karşılıklı teşekkür ifadeleri ve gelecekte de işbirliğinin devam etme umuduyla ilgili sözlerinin ardından görüşmeyi sonlandırdı. Telefonunu masaya bırakıp bir defa kendi etrafında dönmesini izledikten sonra Saga'ya döndü. Saga telefonu kulağında öne eğilmiş defterine bir şeyler karalıyordu.
Yola çıkıyoruz. En kısa zamanda oradayız dedi.
14. ayrımın sonu. Sayfa 156.